Ayrım 10. Mutfak çıkmazı. Tahsin Yücel. Sayfa 122. 10. Öbür gün, yani babasıyla alışverişe çıktıktan, annesinin kabul gününde bulunduktan sonra Divitoğlu'nun kapısını çaldı. Hiçbir şey olmamış gibi elini uzattı Divitoğlu'ya. Divitoğlu da bu eli sevinçle sıktı. "Hoş geldin," dedi. Sakallı, tombul yüzünde huzur dolu bir gülümseme vardı. "Ne iyi ettin de geldin." "Hoş bulduk Divitoğlu," dedi Emel. Elini çekti. İlyas'ın koluna girdi. İlyas hep gülümsüyordu. Sevinçten havalanıverecekti neredeyse. Ama yalnız sevgilisini yeniden görmekten değildi sevinci. "Bir kral yemeği hazırlıyorum," dedi. "Çulluklu pate, tam senin ağzına göre. Ama biraz değişiklik yaptım. Çulluk sözün gelişi. Çulluğu nereden bulacaktım? Güvercinle yaptım pateyi. Yakalamak kolaymış. Her neyse, çulluk yerine güvercin kullandım işte. Kral yerine de kraliçe geldi. Yani sen." Emel benzetmeyi beğendi ama üzerinde durmak istemedi. Başka şeyler de istediği. O da Murat gibi çoktandır yalnızdı. Beklediği bir türlü gelmiyordu. Kırıttı. "Divitoğlu, Divitoğlu," dedi fısıldar gibi. Sonra sesini yükseltti. "Nasıl yakaladın? Nasıl kestin güvercinleri? Nasıl kıydın hayvancıklara?" "Nasıl mı? Gel de bak," dedi Divitoğlu. Emel'i pencereye doğru götürdü. Camı açtı. Dış duvarda pencerenin alt yanında güvercin pislikleriyle dolu bir girinti vardı. Divitoğlu bu girintiyi gösterdi. "Geceleri doluyorlar buraya, burada uyuyorlar," dedi. "Dün gece üçünü birden yakaladım. Ürkmezler de her gece gelirlerse işim iş." Emel yüzünü buruşturdu. "Saçmalama Divitoğlu, saçmalama. Bir daha da bunu yapma," dedi, geriye çekildi. "Kıyılır mı hayvancıklara?" "Peki ama neden?" diye sordu Divitoğlu. Pencereyi kapattı. "Neden kıyılmasın? Tavuktan, hindiden, kuzudan, koyundan farkı ne güvercinin? Hepsi de kesilip yenilmiyor mu? Güvercin neden yenilmesin? Tüylerini de atmadım, Aliye'ye yatak yapacağım." Emel birden irkildi. "Ne dedin, ne dedin?" diye atıldı. Kaygılı gözleri İlyas'a dikildi. O sırada bu gözleri görenler, "Bu kız bu adamı deli gibi seviyor," derlerdi. "Ne dedin?" diye yineledi. "Söyle bana, çabuk söyle, Aliye kim?" Divitoğlu gülümsedi. "Benim kedim," diye yanıtladı. "Nerede o?" dedi Emel, telaşlıydı. Kedi sözcüğünü iyice duymuştu ama Aliye midesini bulandırıyordu. "Nerede, göster bana," dedi. Görür görmez öldürecekti sanki. Ama Divitoğlu sakindi. "Buralarda bir yerdedir," diye yanıtladı. "Aliye uslu kedidir, bir yere gitmez." Başını kapıdan yana çevirdi. "Aliye, Aliye," diye seslendi. Önce bir tıpırtı duyuldu kapıda, sonra bir miyavlama. Divitoğlu kapıyı açtı. Apak, uzun parlak tüylü, mavi gözlü kedi içeriye girdi. Emel'e doğru yürüdü. Neden çağrıldığını biliyordu sanki. Emel'in yüzündeki kaygı tatlı bir gülümsemeye bıraktı yerini. Eğildi, kediyi alıp bağrına bastı. Tüylerine yüzünü sürdü, neresi gelirse öptü. Kedi hiç sesini çıkarmadı. Boyalı dudaklara dokunan yerlerini yalamaya çalıştı yalnız. Kirlenip lekelenmekten, aklını yitirmekten korkar gibiydi. "Ne güzel, ne güzel," dedi Emel. "Ne güzel bir kedin varmış Divitoğlu. Nasıl da bulursun en güzel şeyleri. Kedileri ben de severim. Bence hayvanların kralı kedi. Ne kadar benziyoruz birbirimize. Aliye, Divitoğlu, bir kurdele bağlasana şu hayvanın boynuna. Ama mavi bir kurdele, deniz mavisi," dedi. Sonra zamanını boş şeylerle geçirdiğini düşündü. Aliye'yi bıraktı. Meyve sandıklarından yapılmış raflara dizilmiş yeşil kitaplara baktı. İçi burkuldu. Durumu biliyordu. Ama hiç haberi yokmuş gibi davrandı. "Divitoğlu, kitapların ne güzel," dedi. "Ne güzel ciltlenmiş. Hem de hepsi bir örnek. Bu güzel kitaplar neler yazıyor?" "Ne yazacak? Yemekleri yazıyor," diye yanıtladı Divitoğlu. Garip garip içini çekti. "Yeni aldım. Dünyanın tüm yemekleri var içlerinde. Kuru fasulye bile var." Emel gözlerini ayırdı. İğreti bir şaşkınlık belirdi gözlerinde. Hiç beklemediği bir şey duymuş gibi davrandı. "Bu kadarı fazla," diye söylendi. "Bu kadarı da aptallık. Divitoğlu, beni dinle. Bırak artık bu huyunu. Divitoğlu, bu huyunu bırakırsan güzel şeyler olacak. Çok güzel şeyler olacak. Divitoğlu, inan bana." Ama Divitoğlu sesini çıkarmadı. "Bunu biliyordum," dedi içinden. "Biliyordum. Murat'a söylemiştim." Boş gözlerle Emel'e baktı. Tek sözcük işitmemişti sanki. Öylesine ilgisizdi. Gene de sarsılmadı Emel. "Benim için bırakırsın. Bunu iyi biliyorum," dedi. Durdu. "Bırakırsın değil mi?" Sorusu yanıtsız kaldı. Gene sarsılmadı. "Divitoğlu, mutfağını görebilir miyim?" dedi. Divitoğlu hiç sesini çıkarmadan ayağa kalktı. Emel'i mutfağa götürdü. Emel mutfağı görünce bir çığlık kopardı. Gözlerini yumdu hemen. Ellerini gözlerinin üzerine bastırdı. Kendini dışarıya attı. Bir bardak su istedi, içti. Odana gidelim dedi. Divitoğlu yıkılmış diye düşünüyordu. Divitoğlu bu güzel mutfağı kendi yıkıntısıyla yapmış. Kolay kolay düzelmez artık. Göğsü inip inip kalkıyordu. Sessizce odaya döndüler. Emel yatağa oturdu. Divitoğlu iki iskemleden birine. Sessizce Emel'i izledi bir süre. Sonra kedisini gördü. Ayakları dibindeydi. Eğilip kucağına aldı, okşamaya başladı. Emel dudaklarını çiğniyordu. İlyas'ı kurtarmak gerek diyordu içinden. Hep benim yüzümden oldu bunlar. İlyas'la evlenseydim, hiç değilse biraz oyalansaydım, bunların hiçbiri olmayacaktı. Geç de olsa kurtarmalı artık. İş işten geçmeden bir şeyler yapmalı diyordu. Ne yapacağını da biliyordu. Kendine güveni vardı. Divitoğlu şu kediyi okşamaktan vazgeç dedi. Divitoğlu kedisini okşamaktan vazgeçti. Yere bırak dedi Emel, sanki kıskanıyordu. Divitoğlu kedisini yere bıraktı. Sonra uzun bir sessizlik başladı. Emel tırnaklarını yiyordu. Amacına varmak için dikkatli davranmak istiyordu. Ama her şeyi çabuk, sert, kesindi onun. Beklenmedik şeyler yapardı hep. Birden yerinden kalkıp Divitoğlu'nun kucağına oturdu. İyice yerleşip öylece durdu. Divitoğlu gülümsedi, bunda bir tuhaflık görmedi. Yıllar yılı aynı işe alışmış, yaşlı bir işçi gibi bir elini beline götürdü Emel'in, bir eliyle saçlarını okşadı. Ama belirsiz bir özlem gibi, silinmiş bir anı gibi bir şeydi duyduğu. Başka bir şey değildi. Emel de hoşnuttu. Ereğinin eşiğine geldiğinden kuşkusu yoktu. Divitoğlu, beni seviyor musun? Diye sordu. Evet dedi Divitoğlu duralamadan, evet seni seviyorum. Emel iyice güvene geldi. Nazlanmaya da kalkmadı. Usulca indi Divitoğlu'nun kucağından, sonra döndü. Bu kez de ata biner gibi oturdu dizlerine, ayaklarını sarkıttı. İskemleye ters oturmuş ufacık bir kız gibi salladı ayaklarını, ufacık bir kız gibi gülümsedi. Divitoğlu'nun üstüne, başına, bedenine, ellerine, çevresine, tüm varlığına sinmiş yemek kokusuna, kokuların en iticisine aldırdığı yoktu. Hep gülümsüyordu artık. Divitoğlu da ona uydu. Onun güleç gözlerine daldı, her şeyi unuttu. Divitoğlu, çantam yakında mı diye sordu sevgilisi. Yakındaysa elini uzatınca alabilirsen al da bana ver dedi. Divitoğlu elini uzattı. Masanın üstünden çantayı aldı, Emel'e verdi. Emel çantasından tarağını çıkardı. Sonra çantasını yere attı. Tarağı Divitoğlu'nun eline tutuşturdu. Saçlarımı çok okşadın, bozdun dedi. Al tara. Başını önüne eğdi. Divitoğlu'nun göğsüne yaklaştırdı. Divitoğlu kapkara saçları taramaya başladı. Her şey durdu sanki. Gözlerinde her şey kara bir deniz oldu. Bu denize dalmak hoştu. Daha hoş şeyler de vardı kuşkusuz. Ama İlyas Divitoğlu hiçbirini düşünmedi bunların. Kapkara saçları taradı durdu. Kapkara saçları böyle taramak yetiyordu ona. Yorulmasa, acıkmasa, Emel de sesini çıkarmasa bu saçları taramayı yaşam boyu sürdürebilirdi. Ama Emel bu kadarla yetinmedi. Divitoğlu benimle evlenir misin diye sordu. Divitoğlu birden donuverdi. Elleri tarağı saçlarda bıraktı. Hiçbir şey söyleyemedi. Söyleyecek bir şey de yoktu. Şimdi kendine gelmişti. Kendini iyi biliyordu. Değişmeyecekti. İş işten geçmişti artık. Hiç böyle duymamıştı kendi kendini. Hiçbir zaman böylesine anlamamıştı. Beni ölüm paklar diye düşündü birden. Yalnız ölüm paklar. İliklerine dek ürperdi. Emel gözlerini gözlerine dikmişti. O anda Emel'in gözlerini görenler, bir kadın bir adamı ancak bu kadar sevebilir derlerdi. Divitoğlu, neden yanıt vermiyorsun? Sana söylüyorum Divitoğlu. Benimle evlenir misin? Söylesene. Divitoğlu konuşacak durumda değildi, deliye dönmüştü birden. Karşısında Emel'in ardında kır saçlı akrabasını, en yaşlı amcasını, boynu bükük anasını görüyordu. Ama hepsi de uzaklardaydı. Aşılmaz bir boşluk vardı arada. Divitoğlu bu boşluktan korkuyordu, bu boşluk önünde başı dönüyordu. ''Benimle evlenir misin Divitoğlu?'' ''Hayır'' dedi Divitoğlu bu kez. ''Hayır, seninle evlenmem.'' ''Neden, beni sevmiyor musun?'' ''Hayır, seni seviyorum.'' ''Öyleyse neden istemiyorsun? Ben de seni seviyorum. Biraz geç anladım ama seni çok seviyorum.'' ''Neye yarar? Ben evlenmek istemiyorum. Evlenmek bana göre değil. Param yok, yoksulum. Belki de bu yüzden.'' dedi Divitoğlu. Yorgun göğsü inip inip kalkıyordu. Emel bir şeyi aklına koydu mu kolay kolay geri dönmezdi öyle. Uğraşmak, bu işi gönlünce bitirmek istedi. Ama Emel aklından çok, dilinden çok, gözlerinden, sesinden çok bedenine bel bağlardı, gene bedenini kullandı. Divitoğlu'nun yüzüne yaklaştırdı yüzünü, burnunu burnuna dokundurdu birkaç kez, sonra dudaklarını dudaklarına yapıştırdı. Divitoğlu karşı koymadı, geri çekilmedi. İçindeki azgın korku silinir gibi oldu. Yavaş yavaş sarhoşluğa benzer bir şeyler duydu, yeniden başladı büyü. Elleri yeniden canlandı, Emel'i kendine doğru çekti, Emel gene umutlandı. Divitoğlu benimle evlenir misin diye yineledi. Divitoğlu'nun pembe yüzü tümden pembeleşmişti. Şimdi bir de huzur vardı bakışlarında ama gene aynı yanıtı verdi. Hayır dedi, hayır bunu yapamam, umutsuzca başını salladı. Çok geç diye mırıldandı. O zaman istesen olurdu. Şimdi olmaz. Senin için kötü olur. Kadınları bilirim ben. Mutfaktan çıkmak bilmezler. Buna gelemem. Emel'in yüreği burkuldu. Gene de gülümsemeye çalıştı. Divitoğlu yemekleri sen yapacaksın dedi. Ben mutfağa adımımı bile atmam. İstersen kapları yıkarım. Bir de sofrayı hazırlarım. Ama istersen diyorum, duyuyor musun? Bunları da gene sen yap istersen. Ben de çalışırım Divitoğlu. Ben de dışarıda yapılacak işleri... Ben de diye kekeledi, arkasını getiremedi. Divitoğlu'ya baktıkça, Divitoğlu'nun çok uzak bakışlarını gördükçe iyice anlıyordu. Gitmişti artık elinden, uçup gitmişti. Divitoğlu'nun yüzüne, karmakarışık saçlarına, kirli sakallarına baktıkça daha iyi seziyordu durumu. Gözleri yaşardı, birden hıçkırmaya başladı. Divitoğlu'nun boynuna doladı kollarını, var gücüyle sıktı. Bir daha hiç bırakmamak isterdi bu bedeni ama sanki bir ölüye sarılıyordu. ''Divitoğlu, Divitoğlu beni dinle, Divitoğlu!'' Divitoğlu kendini güç tutuyordu. Gırtlağına bir hıçkırık takılmıştı. Taş gibi bir hıçkırıktı. Yutmak istiyordu, yutamıyordu. Emel ağladıkça, yalvardıkça hıçkırığı dizginlenmez oluyordu, şahlanıyordu. Hıçkırığı şahlandıkça küllenmiş düşler, erekler, tüm yitikler gırtlağını, gözlerini yakıyordu. Divitoğlu utanıyordu. Hep onun yüzünden diyordu içinden. Emel'e kızdığı yoktu. Ama onun bedeninden, kollarından, sesinden kurtulmak istiyordu. Artık. ''Beni bırak, beni bırak!'' diye bağırdı. Bağırınca hıçkırığı gırtlağından sıyrıldı, gözlerinden yaşlar boşandı. ''Beni bırak, git buradan!'' diye inledi. Emel'in tüm umutları yerle bir oldu. Yerlerinde kapkara bir keder kaldı. Kollarını çözüp kalktı. Yerden çantasını aldı, kapıya yürüdü, kapıyı açtı. Öylece durdu bir süre. Sonra ağır ağır geriye döndü. Gözlerinde iri iri gözyaşları parlıyordu. ''Demek böyle!'' dedi. Divitoğlu başını yastığa gömmüş hıçkırıp duruyordu şimdi. Çantasını aldı diyordu içinden. Çantasını aldı. Hiçbir şeyi unuttuğu yok. Pekala unutabilirdi şu çantayı ama unutmadı. Beni gerçekten sevseydi ilk işi bu çantayı almak olmazdı. Unuturdu. Belli beni hiçbir zaman sevmedi. Gene alay etti belki diyordu. Demek böyle dedi Emel biraz yaklaştı. Demek artık beni istemiyorsun. Divitoğlu gene kaldırmadı başını. ''Beni ancak ölüm paklar.'' diye inledi. Emel gözlerini kuruladı. ''Sen çoktan ölmüşsün.'' dedi. Merdivende de, sokakta da hep aynı şeyi yineledi. ''Ölmüş, ölmüş artık, bir daha da dirilmez.'' Ama gözyaşları çabuk kurudu. Yavaş yavaş bir kızgınlık büyüdü içinde. ''Beni küçülttü.'' diye düşündü. ''Basbayağı kovdu beni.'' Bu sırada ak üstüne kırmızı bir yazı sallandı gözlerinde. Telefon, Murat'ı anımsadı. Murat'ın numarasını çevirdi. ''Murat Bey, ben Emel'' dedi. ''Tanıdım, tanıdım.'' diye atıldı Murat'ın sesi. ''Ne kadar sevindim bilemezsiniz.'' ''Neden sevindiniz?'' ''Beni aradınız da ondan, yani İlyas'ı aradınız.'' ''Ne oldu?'' ''Elimden bir şey gelmedi, anlatması uzun sürer.'' Murat'ın eli kravatına gitti birdenbire. ''Zamanınız var mı?'' diye sordu. ''Görüşebilir miyiz? Hemen şimdi. Ben evdeyim, boşum.'' ''Ama bilmem ki.'' ''Ben evde yalnızım.'' dedi Murat'ın sesi. ''Yalnızım. En rahat burada konuşuruz. Neredesiniz? Hemen gelip alayım sizi.'' ''Ben gelirim.'' dedi Emel. ''Şimdilik Allah'a ısmarladık. Yarım saate kadar gelirim.'' Yarım saat geçmeden Murat'ın kapısını çaldı. Bir koltuğa oturdu. Yorgunluk kahvesini içti. Sonra anlatmaya başladı. Çok da güzel anlattı her şeyi. Murat'ı kendine hayran bıraktı. Her sözüne inandırdı. İlyas'ın dönüşsüz ölümüne bile inandırdı. Çok geçmeden ikisi de İlyas Divitoğlu'ndan bir ölüden söz eder gibi söz etmeye başladılar. Murat, ''İlyas'ı sever miydiniz?'' diye sordu. Hayır, dedi Emel hemen. Onunla konuşurken de hep bunu düşündüm. Hayır, hiçbir zaman gerçekten sevmedim İlyas'ı. Yani o anlamda sevmedim. Dostluktan öteye geçmedim. Gene de tüm istediklerinizi yapmaya çalıştım bugün. Dostluğunuza hayrandım. Onu öyle seviyordunuz ki, İlyas'la arkadaş olmamın tek nedeni buydu belki de. Onu böylesine sevmenizin, herkesten üstün tutmanızın nedenini anlamak içindi. Murat kendinden geçmişti. Yüreği sevinç ve gururla çarpıyordu. Emel'in elini tuttu. Sonra da eğilip usulca öptü. ''Sizinle daha sık görüşebilir miyiz?'' diye sordu. Emel kızardı. ''Hayır'' demek istedi ama sonra değiştirdi düşüncesini. Uysal uysal gülümsedi. ''İsterseniz'' diye yanıtladı. Murat bu yumuşak çekingenliği, bu tatlı uysallığı karşısında duygulandı. ''Sizi öpebilir miyim?'' diye sordu. Emel kalktı. ''Ben artık gideyim'' dedi. Gitti ama Murat bu görüşmeyle yetinmedi. Saatlerce sokağında bekledi, evine telefonlar yağdırdı. Yanıtsız kalan sorusunu 3 gün sonra bir kez daha sorduğu zaman Emel tatlı tatlı ''Ne diyeceğimi bilemiyorum. İlk siz öpeceksiniz beni. Annemden, babamdan, cici annemden sonra ilk siz'' dedi. 10. ayrımın sonu, sayfa 131.